Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 32. ayrım. Silahlar ve mermilerin Türkiye'den Erenköy'e geldiği, çoğunun Erenköy'de saklandığı öğrencilere anlatılmıştı. Öğrenciler gerektikçe jandarma botlarının çektiği mavnalarla gelen tonlarca silah ve cephaneyi kıyıya taşımaya yardımcı oluyorlardı. Türkiye 3,5 inçlik roketler de yolluyordu, geri tepmesiz toplarda. 7. grup öğrencilere Anamur'dan ayrılırken, uçaklar geldiği zaman Türk kesimini göstermek için yerlere, damlara serilecek işaret bezleri verilmişti. Demek ki gerekirse uçaklar burada da uyarı uçuşu yapacaklardı. Bu olasılığı bilmek herkese güven veriyordu. 5 Türk uçağı tek mermi atmadan Lefkoşa'yı felç etmişti. Öğrenciler ve mücahitler Erenköy'ü gözleri gibi koruyorlardı. Oldukça iyi eğitim görmüşler, burada dövüşe dövüşe ustalaşmışlardı. Silahları yeni, mermileri çoktu. Hepsine çelik miğferler verilmişti. Çamaşırlarını Erenköy kadınları yıkıyor, söküklerini onlar dikiyordu. Hepsine kendi çocukları gibi bakıyorlardı. Mevzilere yiyecekleri eşeklerle dedeler ve torunlar getiriyordu. İş bölümü böyleydi. Yemek konusu sorundu. Neredeyse her gün fasulye, nohut, mercimek ve patates yemekten bıkmışlardı. Başka bir şey pek yoktu. Anamur kimi kez silahlarla birlikte biraz meyve de gönderiyordu. Böyle günlerde bayram ediyorlardı. Bir kısmının ayağındaki ayakkabılar, nöbet tutmak ve dövüşmek için taşlı tepelere, köylere gide gele parçalanmıştı. Sürünmek yüzünden gömlekler yırtılmış, pantolonların dizleri açılmıştı. Çoraplara yama üstüne yama vurulmaktaydı. Denktaşı Rumlara yakalanmadan Lefkoşa'nın Türk kesimine kaçıracak bir çare bulunamıyordu. Barış gücünden Finli askerler Rumların 3 günden beri çevrede yığınak yapmakta olduğunu bildirmişlerdi. Birkaç güne kadar saldırıya geçeceklerini tahmin ediyorlardı. Albay Vuruşkan 2 gün uyumadı. Köyleri, bütün tepeleri ve mevzileri, nöbet yerlerini, bağlantı yollarını gezdi, köylüler, öğrenciler ve mücahitlerle konuştu. Ve Denktaş'a şöyle dedi. 30 kilometre kare kadar bir bölgeyi ve bu uzun sınırı bu kadar az öğrenci ve mücahitle korumak mümkün değildir. Üstelik mevziler de, bağlantı yolları da yetersiz. Ben bu çocukları burada boşu boşuna öldürtmem. Köyleri boşalttırarak halkı Erenköy'de toplamayı düşünüyordu. Bu sayede savunulacak alan küçülecek, sınır kısalacak, Rum ne kadar kalabalık gelirse gelsin, Erenköy, köylüler, gençler, mücahitler ve silahlar güvende olacaklardı. Fakat köyleri boşaltma emrini vermek zor, emri uygulamak daha zordu. Bu zor çözümü düşünürken bir yandan da köyleri, öğrencileri ve mücahitleri yeniden örgütledi. Her şeyi kurallara bağladı, hızlandırdı. Herkese bir canlılık geldi. Mevziler yıldırım hızıyla düzeltildi. Bağlantı yolları derinleştirildi. Üzerleri çalı çırpı ile örtüldü. Geri tepmesiz top birliği kuruldu. Her gece ateş çatışmaları oluyordu. 5 Ağustos günü komutanlık kırmızı alarm verdi. Rumlarda hareketlilik gözlenmişti. Bu arada Baf'a saldırdıkları, Türklerin suyunu kestikleri duyuldu. Rumlar Baf'la birlikte Erenköy'e de saldıracaklarsa kalabalık olmalıydılar. Demek ki güçlü bir yığınak yapmışlardı. Komutan ayrıntılı bir savunma planı hazırlamıştı. Plana göre yerleştiler. Bir soru, bir yanıt. Barış gücünden İsveçli bir subay, yüzyıllarca birlikte barış içinde yaşamışsınız. Şimdi niye yaşayamıyorsunuz diye sormuştu. Bir Erenköylü şu yanıtı vermişti. Yüzyıllarca birlikte yaşadık ama başımızda ya Osmanlı idaresi vardı ya İngiliz. Biz Rumlarla 1960 yılı Ağustos'unda baş başa kaldık. Rumlar 3 yılda Cennet Kıbrıs'ı böyle cehenneme çevirdiler. Erenköy Savaşı. Rumlar Erenköy bölgesindeki bazı tepeleri 5 Ağustos günü top ateşi altına aldılar. Top ateşini Erenköy'e kadar genişlettiler. Köy ateş ve duman altında kaldı. Halk bu duruma alışık olduğundan köyde en küçük bir telaş yaşanmadı. Herkes ne yapacağını biliyordu. Bir yere gitmek gerekirse eğilerek duvar diplerinden yürüyorlardı. Kadınlar bile mermi seslerinden silahın cinsini anlıyorlardı artık. Akşam ve gece ateş savaşı ile geçti. Nöbetçiler uyanık kaldı. Nöbeti olmayanlar yattılar. Uyuyabilen uyudu. 6 Ağustos sabahı gün doğmadan yine herkes yerini aldı. Düşman güne Selçuklu köyünün tepelerini döverek başladı. Deneyliler Rumların saldırıya kalkacağını anladılar. Nitekim az sonra Rumlar topçu ateşini ileri kaydırarak piyade saldırısına giriştiler. Başlarında Yunan subayı ve aralarında Yunan askerleri olmalıydı. Oldukça disiplinli bir halleri vardı. Harekatı Albay Grivas yönetiyordu. Grivas, Yunan hükümetinin izniyle Temmuz'da Kıbrıs'a gelmiş ve cinayet tezgahını kurmuştu. Erenköy'ü ele geçirmek için Makaryos'un desteği ile burada yeterli birlik, ağır silah ve zırhlı araç toplamıştı. Üç yandan birden saldırılarak Erenköy ele geçirilecekti. Rumlar Alevkaya köyüne yüklenmeye başladılar. Mevzilerin yakınındaki ormanlar ve otlar top ateşinden tutuştu. Derken batıdan ve güneydoğudan da saldırıya giriştiler. Öğrenciler ve mücahitler her yerde direniyorlardı. Oradan buradan şehit haberleri gelmeye başladı. Komutan durumu Ankara'ya bildirmişti. Haber akşam İnönü'ye arz edildi. TMT Erenköy bölgesinin karşısında ağır silahlar ve zırhlı araçlarla donatılmış büyük bir kuvvetin toplandığını tahmin ediyordu. Dipnot 257. General Karayanni, Kıbrıs'taki Yunan tümeninin, Larnaka, Trados dağları ve Baf'ta bulunan birliklerinin de bu saldırıya katıldığını açıklıyor. Yunanistan bu saldırıya hiçbir Yunanlının katılmadığını açıkladığı için Yunan kayıpları saklanmış, Rum kaybı da yenilgiyi önemsizleştirmek için 52 ölü olarak küçülterek verilmiştir. 94 uçak, 750'lik bombalar, napalm bombaları, 2 gün süren hava hücumları ve sadece 52 ölü. Rumlar hangi konuda doğru söylediler ki bu sefer doğruyu söylüyor olsunlar? İnönü, Bakanlar Kurulu'nun ertesi sabah saat 10'da toplantıya çağrılmasını istedi. İnönü ne yapacağını kararlaştırmıştı. Başkan Johnson'a esas yanıtını bu kez verecekti. Gece Erenköy bölgesinde zaman zaman ateş savaşı yapıldı. Uyumaya zaman yoktu. 7 Ağustos günü şafak sökerken iki Rum hücum botu kıyıya 1,5 kilometre uzaktan Alevkaya ve Selçuklu köylerini bombaladı. Bir süre sonra Mansura'yı ve çevredeki tepeleri topa ve makineli tüfek ateşine tuttular. Son olarak da Erenköy Camii'ni ve okulunu vurdular. Dışişleri Bakanı toplantıya girmeden önce Amerika Büyükelçisi'ne Erenköy olayları hakkında bilgi verdi. Saldırının durdurulması için uyarı uçuşu yapılacağını bildirdi. Eğer saldırı devam ederse ateş edilebileceğini ima etti. Büyükelçi telaşla ayrıldı. Türkiye'nin kararını Washington'a iletti. Washington, saldırının durması ve ateşkes anlaşması yapılması için Makaryos'u ve Atina'yı sıkıştıracaktı. İnönü, bakanlara Kıbrıs'tan ve Erenköy'den alınan bilgileri açıkladı. Yine uçaklarla müdahale etmeyi düşünüyordu. Bakanlar Kurulu bu yaklaşımı onayladı. Önce uyarı uçuşu yapılması kararlaştırıldı. Saldırılar durmazsa Rum birlikleri bombalanacaktı. 4. Türk savaş uçağı Kıbrıs'a uçtu. Nedeni hala açıklanmayan bir yanlışlık sonucu Erenköy yerine Baf'ın kuzeyindeki Poli bölgesine geldiler. Alçaktan uçuş yaptılar. Buradaki Rumların ödlerini patlattılar ve döndüler. Gün Erenköy bölgesinde çok zorlu geçmekteydi. Uçaklar gelecek diye işaret bezlerini sermiş ve beklemişlerdi. Ama uçaklar gelmemişti. Sonra Poli'ye gittiklerini öğreneceklerdi. Bugün Erenköy bölgesine gelebilselerdi ne harika olurdu. Rum saldırıları gittikçe sertleşiyor, tutunmak iyice zorlaşıyordu. Hava kararırken komutan önce Bozdağ köyünün, sonra Mansura köyünün Erenköy'e çekilmesini emretti. Yüzlerce yıllık köylerinden ayrılacaklardı. Kadın ve çocukları Erenköy'e götürmek için barış gücü birkaç araçla geldi. Kimse yanına eşya almayacaktı. Yer yoktu. büyük bir bohça ile araca binmeye çalışan 13-14 yaşındaki bir kızcağıza engel oldular. Bohçanın yerine arabaya bir çocuk daha sığardı. Kızcağız, "Ama bu benim çeyizim," diye ağlıyordu. Birlikte götüremeyeceğini anlayınca çok değer verdiği bohçayı aldı, gitti, dereye savurup geri döndü. Kadınlar ve çocuklar zorlukla sığışarak 3 araçla yola çıktılar. Erkekler de arkalarına bakmadan Bozdağ'dan ayrıldılar. Aynı acı Mansura'da da yaşandı. Erenköy akşam karanlığında yüzlerce kadın, erkek ve çocukla doldu. Köylerinden, evlerinden kopmuşlardı. Çocuklar ağlıyordu. Büyükler sessizdi. Bu çığlık gibi can yakan bir sessizlikti. Bir kısmı evlere, bahçelere, bir kısmı da mağaralara yerleştirildi. Erenköylüler altlarına sersinler diye battaniyelerini, kilimlerini verdiler. Kimi testi getirdi, kimi ekmek, kimi mum. Böyle sıkışık bir halde 10 yıl birlikte yaşayacaklardı. Rumlar kadın ve çocuk dolu Erenköy'ü top ateşine tuttular. Geceye doğru saldırı arttı. Selçuklu ve Alevkaya köylerini savunmak çok güçleşti. Köylüler Rumlara esir düşmektense köyü terk etmek istiyorlardı. Komutan kabul etti. Bu iki köyün halkı da köylerini bırakıp çekilmeye başladı. Kiminin kolunun altında bir çıkın, elinde bir sepet, kiminin sırtında bir denk vardı. Vadilerden, sel yataklarından, kuytu patikalardan yürüdüler. 5 köy Erenköy'de toplanıyordu. Öğrenciler ve mücahitler eski sınırın hayli gerisinde yeni bir savunma hattı oluşturdular. Bütün gece hiçbiri uyumadı. Ertesi gün ölüm kalım günü olacaktı. Ankara uyarı uçuşunun etkisi ve Amerika'nın baskısı ile Rum yönetiminin saldırıları durduracağını tahmin etmişti. Makaryos'un başkanlığında gece toplanan bakanlar ise 8 Ağustos sabahı yeniden saldırıya geçilmesini kararlaştırdı. Sabah Türklerin denize dökülmesini seyretmek isteyen meraklılara izin verilecek, televizyonun kameramanları bu zaferi filme alacaklardı. Türkiye'nin birkaç uçakla uyarı uçuşundan başka bir şey yapabileceği akıllarından geçmiyordu. Amerika'da Sovyetler Birliği de Türkiye'yi uyarmıştı. Adada barış gücü vardı. Türkler olsa olsa nota verir, Makaryos da notayı reddederdi. 8 Ağustos sabahı yine iki Rum hücum botu Türk mevzilerini ateş altına aldı. Bir öğrenci 81'lik havanla ikinci atışta hücum botlarından birini kıçından vurdu. Yanmaya başlayan hücum bot olağanca hızıyla kaçtı. Rum kuvvetleri ilerledi. Erenköy ve çevresini top ateşi altına aldılar. Köy alev ve duman içinde kaldı. Patlayışlar deprem yaratıyordu. Rumların ateşe kısa bir süre ara vermelerini sağlayan barış gücü askerleri arabalarla geldi. Kadınları ve çocukları buradan güvenli bir yere götürmek istiyorlardı. Beklemedikleri bir yanıt aldılar. Kadınlar, "Erkeklerimiz ölürken biz hayatta kalmak istemeyiz, hiçbir yere ayrılmayız," dediler. Barış gücü askerleri şaşırdılar. Türklerin niye direnebildiklerini, yenilmediklerini yavaş yavaş anlamaya başlamışlardı. Süre bitiyordu. Ateş altında kalmamak için köyden kaçtılar. Top ateşi başladı. Dedeler ve torunlar mevzilere öğle yemeği olarak bakla haşlaması, ekmek ve soğan getirdiler. Türkiye'den ses yoktu. Bu saatte İnönü Genelkurmay'daydı. Saldırı devam ettiğine göre bugün Rum kuvvetleri bombalanacaktı. Bombalamada kullanılacak silah cinsleri ve uçak sayısı bakımından Rumların davranışı dikkate alınarak aşama aşama ilerlenmesi kararlaştırıldı. Etkili bir plan yapıldı. Filolara gerekli emirler verildi. Erenköy bölgesinde durum gittikçe kötüleşiyordu. Ağır silahların yıkıcı etkisi yüzünden direniş yer yer çökmek üzereydi. Şehit sayısı onu bulmuştu. Yaralılar zorlukla Erenköy'e taşınıyordu. Doktor yoktu. Türkiye'den ümit kesildiği sırada komutan Rıza Vuruşkan küçük karargahının kapısı önüne çıktı. Ankara telsiz ile olağanüstü bir bilgi vermişti. Sakinliğini zorlukla koruyarak konuştu. Arkadaşlara haber veriniz, işaret bezlerini hazırlasınlar, uçaklarımız geliyor. Saat 16.02 idi. Haber bir anda her yana herkese yayıldı. İşaret bezleri serildi. Rumlar ve Yunanlılar başlarına geleceklerden habersiz saldırmayı sürdürüyorlardı. Saat 16.20'de 4 F-84G tipi savaş uçağı ufukta göründü. Sanki ışık hızıyla yaklaştılar. Korkunç sesleri Türklere aşk şarkısı gibi geliyordu. Erenköy çevresinde dönerken kanat sallayarak Türkleri selamladılar. Gerilen sinirler gevşedi. Öğrencilerden bazıları ağlamaya başladı. Kurtulmuşlardı. Uçaklar çevreye göz attıktan sonra kuzeye yönelip kayboldular. Rumlar bunu kısa bir uyarı uçuşu sanmış olmalılar ki saldırıyı da top ateşini de kesmediler. Çok geçmedi, ufukta uçaklar göründü. Görünmeleriyle gelmeleri bir oldu. 30 adet F-100 Süper Sabre tipi savaş uçağı Erenköy bölgesinin göğünü doldurdu. Köy kahvecisi bataryalı radyosunu sonuna kadar açtı. Ankara radyosu İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını çalıyordu. Köyde görevli öğrenciler ve mücahitler avaz avaz marşa katıldılar. Ağlayan çoktu. Ömer Sami Coşar durmadan fotoğraf çekiyordu. Denktaş gözlerini silip durmaktaydı. Bu Türkiye'nin 5. müdahalesiydi. Uçaklar döne döne hücum botunu, zırhlı birlikleri, topçu bataryalarını ve yaklaşan takviye birliklerini vurmaya başladılar. Silah olarak bu aşamada makineli top, 2.75 ve 5 inçlik roket kullanıyorlardı. Hedeflerin tamamına yakınını yok ettiler. Rumlar anında ateş kesmişlerdi. Yüzbaşı Cengiz Topel bir şirebin arkasına saklanmaya çalışan Rum hücum botuna daldı. Yan dönerek ateş edip batırdı. Arkadaşlarına katıldı. Bir süre sonra yeniden göründü. Uçağının isabet aldığı anlaşılıyordu. Uçağın arkasında bir siyah duman belirmişti. Cengiz Topel koltuğu ile birlikte uçaktan fırladı, paraşütü açıldı. Uçak şimdiki adıyla Cengizköy'e düştü. Cengiz Topel'in de şimdi Cengiz Topel anıtının bulunduğu yerin yakınına indiği görüldü. Rumlar daha önce yetiştiler, Cengiz Topel'i sağlam olarak esir aldılar. Dipnot 259-260. Cengiz Topel için çok güzel bir anıt yapılmıştır. Bir savaş esirine nasıl davranılacağı milletler arası antlaşmalarla kurallara bağlanmıştır. Ama Rumlar için böyle insanca kurallar geçerli değildir. Cengiz Topel'e işkence yaparlar, şehit olduktan sonra da işkenceyi sürdürüp bedeninde yaralar açarlar. Kanını boşaltarak şehit ederler. İşkence ve otopsi raporu için yardımcı doçent doktor İhsan Tayhani, tanıkları ile Kıbrıs Türk mücadelesi. Barış gücüne anında bilgi verildi ve ilgilenmeleri istendi. Bir barış gücü askeri Cengiz Topel'e işkence yapıldığını duymuştu. Türklere iletti. Durum Ankara'ya haber verildi. Dipnot 261. Türk uçaklarının hücum ettiğini öğrenen Yunan Savunma Bakanı telefonla saldırıya gün batımından sonra yeniden başlamaları ve Erenköy'ün kesinlikle ele geçirilmesi için emir verir. Bu emir uygulanamaz. Çünkü bozguna uğramış birliklerden arta kalanlar ancak ertesi gün öğleye doğru bir araya getirilebilecektir. Uçaklar bu kalıntıyı da yok edecekler. Rumlar Türklerin öfkesini görselerdi, herhalde işkenceden vazgeçip kaçarlardı. Öyle bir öfke patlaması oldu. Bunun sonucunu ertesi sabah yaşayacaklardı. 9 Ağustos günü birkaç öncü Türk uçağı gelerek çevreyi denetledi. Batı kesiminde bulunan Rum mevzilerini ateşle yokladılar. Rum birliklerinde tık yoktu. Seyirciler, kameramanlar kaybolmuş, zafer senaryosu çökmüştü. Beklenmedik bir olay oldu. İki Yunan uçağı göründü. Türk uçaklarının gittiklerini sanarak Erenköy'e makineli top ve roketlerle saldırdılar. Cami duvarında büyük delikler açtılar. Bir öğrenci şehit düştü, birkaç kişi yaralandı. Denktaş yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Yunan uçakları saldırıyı fazla uzatamadılar. Kıbrıs'a bir göz atan Türk uçakları geri dönmüştü. Kısa bir it dalaşı yaşandı. Bu küçük bir Türk-Yunan savaşıydı. Türk pilotlarının öfkeleri uçaklarını çok sert kullanmalarından anlaşılıyordu. İki Yunan uçağı dalaşmayı bırakıp batıya kaçtılar. Yoksa canlarını kurtaramayacaklardı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 231. Devamı 33. ayrımda.